Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abdülhocam.
Evet, damarların oluşumu diğer bütün organların oluşumu gibi bir mucize hakikaten vücudumuzda. Bakın, şimdi 100 bin kilometre damar ağı var yaklaşık insan vücudunda. Her bir hücreye kan götürüyor. Öyle ki her bir hücreye mikron mesafede olması gerekiyor. Yani çok son derece yakın olması gerekiyor. Dolayısıyla kılcal damarlar da hesaba katıldığında damar ağının toplam uzunluğu yaklaşık 100 bin kilometre, yani dünyanın çapının dünyanın çevresinde iki kere dolaşacak uzunlukta yaklaşık bir uzunluğa erişiyor. Tabii mükemmel bir yapı bu. Evet. Peki bunlar nasıl oluşuyor? Yani biliyorsunuz bir insan tek bir hücreden oluşuyor. Tek bir hücrenin bölünmesiyle başlıyor. Ve tek bir hücreden 8. güne kadar hücreler çoğalıyor ve hücre yumağı halinde çoğalıyor. Hepsinin DNA'sı, genetik yapısı birbiriyle aynı olmasına rağmen 8. gün birdenbire hücreler farklılaşmaya başlıyor. Ve bu farklılaşma o kadar mükemmel bir sistemle gelişiyor ki, yani hangi hücre nerede duruyorsa orada o organı meydana getirecek şekilde farklılaşıyor. Yani hücrelerin navigasyon yapıyor olması, yerini, yönünü biliyor olması gerekiyor bu durumda. Aklı olmayan hücrelerin. Ve organı meydana getirip ve tam olması gerektiği yerde duruyorlar. Mesela karaciğeri diyelim. Karaciğerin içinde tabii düz bir yapı değil karaciğerin içinde. İçinde de birçok çeşitli sayıda yapılar var. Ama bir karaciğer bütün yapısıyla oluştuğu zaman orada duruyor. İla nahiye büyümeye devam etmiyor. Evet. Kulak kepçesi içinde bu geçerli, göz içinde geçerli. Şimdi bakın damar hücreleri nasıl oluşuyor. Milyarlarca hücre yan yana dururken birdenbire bu yan yana duran hücreler, bakın el ele tutuşup, adeta el ele tutuşup damar hücrelerini meydana getirmeye, damar yapılarını meydana getirmeye başlıyorlar.
Ve kendi aralarında bağlantılar kurmaya başlarlar ve hücreler damarları oluştururlar. Bu muhteşem görüntüyü bir kez daha izleyelim.
Bakın yan yana duran hücreler. Birdenbire damar yapılarını oluşturuyorlar. El ele tutuşarak adeta.
Maşallah. Acaba bu hücreler bir damar oluşturmaları gerektiğini ve
bu hücrelerin gözü yok, adı yok, şuuru yok.
Bu bilim dünyasının cevabını bulamadığı sorulardandır. Sonuçta damar hücreleri mükemmel bir boru sistemi yaparlar, üzerinde hiçbir çatlak ya da delik olmaz. Damarların iç yüzeyi adeta usta ellerle yapılmış gibi pürüzsüzdür. Bu mükemmel damar sistemi bir süre sonra bebeğin vücudunun her noktasına kan taşımaya başlayacaktır. Damar ağının toplam uzunluğu 40 bin kilometreden fazladır. Bu mesafe dünyanın çevresinin toplam uzunluğu kadardır.
Şimdi bu tabii muhteşem bir yapı, alan yaratma sanatı, çok açık. Değil mi? Bu vücudumuzdaki sistemlerden yalnızca bir tanesi. Bakın bunda bir eksiklik olsa, bütün organları tamam olsa insanın yine olmuyor değil mi? Ona kan gitmesi gerekiyor ve oksijen gitmesi gerekiyor ve belirli besinlerin gitmesi gerekiyor. Yani damar yapısında bir eksiklik olduğu takdirde bu damar yapısını meydana getiren hücrenin içinde sistemler var. Belli genler var. Genler protein kodlayan bölgeleri DNA'nın ve bunlardan belli bir kısmı belli hücrelerde aktif hale getiriyor. Yani üreteceği proteinleri üretiyor. Ve bunlar farklı bir hücre haline geliyorlar. Mesela gözün oluşturan, yani gözün diyelim merceğini oluşturan bir hücrenin DNA'sı damarın hücresinin DNA'sıyla tıpatıp aynı olmasına rağmen, tırnağımızdaki hücrenin DNA'sı tıpatıp aynı olmasına rağmen biri tırnak oluyor, biri damar oluyor, biri göz oluyor. Evet. Bu şundan kaynaklanıyor. İnsan DNA'sında yaklaşık 22 bin ile 25 bin arası gen olduğu tahmin ediliyor. Yani protein kodlayan bölgeler. Her bir gende birden fazla protein kodluyor. Dolayısıyla en az 100 bin çeşit protein olduğu varsayılıyor. Öyle düşünülüyor. Belli genler aktif hale geçtiği zaman işte o hücre apayrı bir yere farklılaşıyor. Ama o, yani hangi genin aktif hale geçeceğini belirleyen ayrı bir sistem var. O da DNA'da var. Yani o kadar iç içe geçmiş kompleks sistemler ki, yani Allah'ın üstün yaratma sanatı. Yani kod içinde kod var.
Evet, inşallah.
Hangi gen neresinde? Bir de şimdi demin bahsettik ya, tek bir hücreden hücre yumağı oluşuyor. Şöyle bir topak şeklinde baktığınız zaman hakikaten hücreler 8. güne kadar bu şekilde. Burada olan hücre birdenbire beyin oluşturmaya başlıyor. Burada olan ayağı, kolları, bacakları yapıyor. Daha aşağıda olan bir yer, tam olması gerektiği yerde karaciğer hücreleri, karaciğer oluşmaya başlıyor. Şimdi buna hangisi, nasıl, nereden emir alıyor değil mi? Tabii, Allah'tan inşallah. Emir aldığı çok açık değil mi yani inşallah?
İnşallah.
Yani Allah tabii ki insana bilimsel sebepler dahilinde yaratıyor yaratma sanatında inşallah. Onlar da günün birinde anlaşılır ama bu sistemin yaratılışı çok büyük mucize. Evet. Böyle bir sistemin olması zaten inşallah.
İnşallah.
O Allah'ın sonsuz aklını ve sanatını ortaya koyuyor.
İnşallah. Bir de zaten Allah'ın sonsuz aklı ve sonsuz gücü dışında bunu bir açıklama getirmeye çalışsa birisi ne diyecek? Yani söyleyeceği de hiçbir şey yok. Yani oradaki her bir hücreye akıl vermesi lazım. Akıllı olması da yetmez. Hepsinin işin bütününü biliyor olması lazım. O da yetmez. O bütününe göre bir plan yapıp bu plandan bütün hücrelerin tek tek haberdar olup bir de bütün hücrelerin son derece itaatli olması lazım. Yani hiç kimsenin buna itiraz etmemesi lazım. Yani bir hücre der ki ben niye tırnak hücresi oluyorum ki, ben de beyin hücresi olmak istiyorum der. Göz hücresi olmak ister. Yani kendine göre bir görev seçmeye çalışır. Hepsi de tam anlamıyla itaat ediyor. Belli ki yani bu zaten hani bunu hücreye böyle bir akıl vermek zaten tamamıyla aklın, bilimin her türlü mantığın dışında. Ama yani bunu varsaysak bile bu işin olamayacağı o kadar açık ki bu belli ki bütün o planı yapan, en baştan beri bilen sonsuz akıl ve güç sahibi yaratıcının yapmasıyla olabilir. Başka buna İnşallah. Hiçbir alternatif fikir bile getirilemez. Yani getirecek her türlü fikir bilimin de dışında kalır, İnşallah. Aklın da dışında kalır inşallah.
İnşallah. Tabii bakın yani damar dedik ki şimdi 100 trilyon hücre var insanın vücudunda. Her bir hücreye milimetrenin böyle çok küçük bir birimi uzaklıkta. Daha uzak olduğu zaman zaten o hücreye oksijen ulaşamıyor ve hayatta kalamıyor. Yani öyle bir yol haritası çıkartılmış ki şimdi o hani hücreler oluşurken her bir hücreye çok yakın olması gerekiyor. 100 trilyon hücreye yaslanacak şekilde damar ağı oluşuyor. Yani burada bakın ne kadar kompleks sistemlerin devreye girdiğini artık hayal bile edemiyor insan. Yani bilim bugün hakikaten bilmiyor nasıl oluştuğunu bu sistemlerin. Çünkü öyle detaylı bir sistem var ki yani 20 bin tane tamam gen var insanda ama hangi gen, hangi geni nasıl aktifliyor, hangi bilgi doğrultusunda aktifleniyor, DNA'nın neresi söylüyor ona yani sen işte bu hücrede sen aktif hale geçeceksin, öbüründe sen geçmeyeceksin. Bir de o kadar mükemmel ayarlanmış ki 100 trilyon hücrenin hemen dibinde oluşuyor kan damar yapısı.
Bir de bir kısım götürüyor, sonra bir kısım da onları topluyor.
Evet.
Yani zaten mesela bir şehir planlamasında bile bütün sokaklardaki evlere tek tek hani yolu ulaştırıp hani oraya da gerektiğinde bir şey taşıyıp sonra onun artıklarını da geri alabilecek bir sistem kurmaya kalksa insan bunu beceremiyor. Yani insan hani bir insan, iki insan, beş insan da değil. Yüzlerce insan bir araya gelip bir şehri planlamaya çalışıyor. Ama mutlaka yine aksaklıklar oluyor. Bir yerde tıkanıklıklar oluyor. Vücutta böyle bir tıkanıklık olma şansı yok zaten. Yani bir yerde
şans
tıkanıklık...
Şans demeyelim yani. Evet,
öyle bir, yani öyle bir durum yok yani. Evet. Öyle bir şey olamıyor. Çünkü öyle bir durum olduğu zaman zaten o parça işte oraya oksijen gitmeyince, besin gitmeyince zaten ölü hale geliyor.
Evet.
Bütün sistemi çökertiyor.
Bakın bir de damar yapısına mesela. Damar yapısı düz değildir vücutta. Mesela alveollerin bir damar yapısı var. Ne yapıyor alveollerdeki damar yapısı? Yani akciğer kesecikleri daha doğrusu. Havadan gelen oksijeni değil mi? Kan dolaşımını alacak şekilde ayarlanmış bir yapı var. Oradaki kapillerlerin ve dolaşım sisteminin yapısı da birbirine farklı. Beyinde de farklı bir yapı var. Beyinde nasıl biliyor musunuz? Beyinde ki damarların geçirgenliği diğer damarlardan daha farklı. Mesela beyin çünkü sinir hücreleri o kadar hassas ki en ufak bir ortamda bir değişiklik olduğu zaman elektrolitlerde tuz oranında vesaire olduğu zaman hemen bu beyne yansıyabilirdi ve sinir hücreleri çok hassas olduğu için beyninin yapısında çalışmasında büyük bir sekteye uğratabilirdi beyni. Ve bu da hayatın sonlanmasıyla neticelenirdi değil mi? Beyindeki damar yapısı diğer bütün şeylerden farklı. Geçirgenliği daha az. Yani daha kontrollü diğer bütün damar yapılarına göre ve sadece beyinde var bu damar yapısı. Dolayısıyla mesela hani kanser tedavisinde kemoterapi veriyorlar hastalara. Vücuda verdikleri kemoterapi beyine geçmiyor. Beyinde bir tümör olduğu zaman beyine geçecek kemoterapi beyin omurilik sıvısının içerisine veriliyorlar. Çünkü beyin omurilik sıvısının içinde de yüzüyor beyin aynı zamanda. Yani şimdi peki kim söyledi yani beyine, nereden biliyor beyin hangi damar yapısının orada oluşması gerektiğini, ne kadar geçirgen olması gerektiğini? Değil mi? Bütün diğer damar yapılarından farklı kılcal damarlardan. Bunlar işte bakın işte sadece sonsuz aklın sanatı yani biz onu bilim zaten bunu incelemekle oluyor. Yani biz ona bakıyoruz Allah'ın eserine, değil mi? Allah'ın yaratmasına. Allah'ı yüceliğini, büyüklüğünü, sonsuz aklını kavruyoruz. İşte bu bilimi oluşturuyor. Yani dolayısıyla bilimi yaratan Allah.
İnşallah.
Yoksa Darwinizm iddia ettiği gibi saçmalıklar böyle kepazelik şeklinde yok tesadüf şöyle yaptı, tesadüf böyle yaptı.
İnşallah.
Tarihin en büyük zırvası. Yani insanlık tarihinin en büyük zırvası 21. yüzyılda hala bazı kimseler tarafından dile getirilmeye çalışılıyor. Yani. Sümerlerden kalma ipe sapa gelmez iddialar.
İnşallah. İnşallah. Bir de o mesela hücreler farklı bir yapı oluşturuyor ya. Mesela şimdi gözün en dış kısmındaki şeffaf doku. Yani ben mesela ona her seferinde, her okuduğumda veya bir şekilde karşıma çıktığında aynı şekilde şaşırıyorum. Yani çünkü niye şeffaf olsun? Aynı hücre yapısı ışık geçirgen hale geliyor. Mesela o şeffaf olduğu için onun beslenmesi bu klasik damar sistemiyle olamıyor. Ama onun da çözümü var. Göz kapaklarının içindeki damarlardan besleniyor. Yani burada o kadar ince bir plan var ki, yani normalde hem o hücreler şeffaf hale gelecek, çünkü şeffaf hale gelmezse gözün görmesi mümkün olmayacak. Ama o hücrelerin bir yandan beslenmesi gerekecek. Normal damar sistemiyle beslense bu sefer biz damarların arasından dünyayı görmek zorunda kalacağız. Onun da çözümü yaratılmış ve göz kapakları sürekli kapanıp açılmak suretiyle onu sürekli besler hale gelmiş. Yani burada da yine yaratıcının sonsuz aklını ve ol demesiyle her şeyi en ince detayına kadar mükemmel şekilde yarattığını görüyoruz inşallah.
İnşallah. İnşallah. Şimdi şey dedin mesela bütün hücrelerdeki bilgi aynı ama bambaşka hücreler var. İşte göz hücresi, işte kemik hücresi. Bunların her birinin bilgisi aynı. Bununla beraber hücrenin içinde de bambaşka yapı var. Yani mesela bir hücrenin bir tarafa bakan yönüyle diğer tarafa bakan yönü bambaşka olabiliyor. Mesela şeyi düşünelim. Sindirim sistemimiz içindeki o maddeleri alan şeyleri düşünelim, hücreleri düşünelim. Bunların sindirim malzemelerinin geçtiği tarafa bakan kısmıyla diğer tarafa bakan yüzeyleri bambaşka oluyor. Yan yana baktıkları hücrelerin de durumları bambaşka. Orada üç boyutlu bir sanat var. Şimdi kim diyor hücrenin şu tarafına sen şu proteinler, şu taşıyıcı proteinler gelsin. Onun hemen yanındaki yüzeyine başka yapılar gelsin. Mesela diğer hücrelerle bağ yapan proteinler gelsin. O kadar detay var ki burada. Ve bütün insanlarda bu böyle. İnsanların bütün hücrelerinde de bu böyle. Bu derece sanatlı kararı kim veriyor? Burada resmen bir inşaat var. Bir heykel sanatı var. Ama üç boyutlu bir sanat. Yani heykelciler ne yapıyor? Yüzey yontuyorlar. Burada üç boyutlu bir şekilde oluyor. Yani bütün hücrenin her tarafı takdir ediliyor. Allah takdir ediyor. Senin görevin şu ve sen şunu şu şekilde yapacaksın. Ve onlar da mükemmel bir şekilde yapıyor.
İnşallah.
Şimdi bu evrimcilerin bir de şöyle sürekli söyledikleri, dile getirdikleri şey var. İşte mesela bir konu oluyor. Bu konuyu açıklayabiliyor musunuz diyor. Evet diyor, bu evrim teorisyenleri diyor, işte evrim teorisini savunan bilim adamları diyor. Bu konuyu çok net açıklıyorlar diyor mesela. Böyle bir şey söylüyor. Şimdi açıklamaya baktığımızda böyle yani akıl dışı, mantık dışı böyle resmen hayal ürünü izahlarla karşılaşıyoruz. Mesela ilk hücreyi yapabiliyor musun diyorsun adama. Biz yapamıyoruz. Peki nasıl olmuştur? İşte iki bakteri birbiriyle kaynaşmıştır. İlk hücre oluşmuştur. Şimdi bu açıklama mı bu? Yani bunda sen kimi ikna edebilirsin ki bunda? Yani normal yani masallarda olacak izahlar yapıyorsun. Evet, bir tür bir türe nasıl dönüşür diyorsun. Bunun bir delili var mı? Yok ama işte bir gün bir sürüngen yumurtasından sürüngen yerine kuş çıkmıştır. Böylelikle kuşul. Bu açıklama mı? Sen bunu ikna edici yani. Bir şey olarak mı görüyorsun? Yani bunu aklı başında bir insan şununla ikna olur mu? Kuş nerede? Sürüngen nerede? Sürüngenin gagası mı var? Sürüngenin tüyü mü var? Hiç alakası olmayan iki canlıdan bahsediyorsun. Yumurtasından kuş çıktı diyorsun. Yani şapkadan tavşan çıktı der gibi bir şey yani. Bu normal aklı başında bir insanın itibar etmeyeceği bir şey. İşte balinalar memeli oluyor. Normal balıklar o şekilde değil. Şimdi diyorsun işte normal kara canlıları memeliler. Nasıl oldu bu diyorsun? İşte karada dolaşan bir canlı, memeli bir canlı. Bir süre sonra ben niye karada dolaşıyorum dedi. Ondan sonra biraz da yüzeyim derken bir baktı balina oldu. Bu açıklama değil yani. Bunda normal bir insan, kendini kandırmak isteyen bir insan ikna olmuş taklidi yapabilir ancak. Yani bununla normal dediğim gibi akıl sağlığı yerinde bir insan şu tarz şeylerle ikna olmaz. O yüzden hani öyle evrim her şeyi açıklıyor. Hiçbir şey açıklamıyor. O zaman bu açıklamaysa...
Hiçbir şey açıklamıyor.
Mesela atarız sürekli. Her şeyi açıkladık deriz ondan sonra. Evet. Tesadüfle neyi açıklayabilirsin? Yani muhteşem bir teknolojiden bahsediyoruz Erkan Hocam. Biraz önce verdiğin örnek mesela. Yani o gözün o hali bir anda olması lazım. Yoksa göz kurur gider zaten.
Tamam.
Yani göz kapağının şekli biraz değişik olsun, birkaç göz kırpmadan sonra göz paramparça olur. Yani sen neyin tesadüfünden bahsediyorsun? Neyin yavaş yavaş gelişiminden bahsediyorsun? İnsanın tüm özellikleri ya bir anda vardır ya da hiç yoktur, hiç olmaz.
Evet,
yani en ufak bir yerinde bir eksiltme yap insanın, o sistemi tamamen çöker. O sistemin çökmesiyle çoğu organ ve sistem için geçerli olan bir şey, insanın yaşamı saniyeler, dakikalar içerisinde sona erer. Yani sen bu kadar kompleks bir sistemi diyorsun ki yavaş gelişmelerle ve tesadüflerin sonucu olmuş. Yani bu nasıl bir dindir? Yani bir pagan dini bu. Yani eğer inanmak istiyorlarsa tabii biz yani inanan kimseler olarak, Müslümanlar olarak saygı duyarız yani onların dinlerine. Ama
dinlerine saygı diye duyalım canım. Yani dinlerine saygı yani, duymayız tabii de.
O dini savunmalar.
Evet yani duyuyoruz. Bu ipe sapa gelmez. Bir pagan dini uyarmak tabii burada önemli olan. Çünkü Allah herkes hesap verecek. Yani onun bilinmesi gerekiyor. Yoksa saygı duyulacak bir tarafları yok ki. Kepazelik yani, şeklinde bir iddia yani böyle. Tabii.
İnanca inanmalar.
O şeyden ızdırmalıktan vazgeçsinler. Yani merhamet duyarız. Yani merhamet gösteririz daha doğrusu inşallah. Evet. Yoksa büyük bir yanlış şey. Ama zaten her derdiniz bunun böyle olmadığını biliyor.
Tabii inşallah.
Yani bütün kitaplarında herkes bunu itiraf ediyor zaten bir şekilde. Öbürü biri diyor ki maymunun daktilo başına geçip insanlık tarihini yazması gibi bir şeydir diyor. Maymun bir harf bile yazmaz. O biliyor onu. Evet. Olmayacağını biliyor. Darwin söylüyor, hipotez paçavrası diyor, ara geçiş formu yoktur diyor, gözü düşünmek beni soğuttu diyor, tavus kuşu hasta etti diyor, bilmem ne bilmem ne yaptı. Yani böyle her şeyi söylüyor zaten. Olmadığını söylüyor. Dawkins de söylüyor. Efendime söyleyeyim, Stephen Jay Gould da söylüyor. Hepsi söylüyor olamayacağını. Ara geçiş formu yoktur diyorlar. Ondan sonra tesadüfen olamaz diyorlar. Hayatın başlangıcı en karanlık nokta diyor. Yani hangi derbinizde baksanız zaten bu saçmalığın olamayacağını biliyor.
Tabii inşallah. Bir de burada onların şimdi kabul edilemez tarafı şu.
Evet.
Birileri çıkar der ki bizim böyle bir inancımız var. Biz kendimize göre böyle bir şeye inanıyoruz. İşte biz atalarımızdan böyle gördük deyip bir şey yapıyordur. Tabii ki o da mesela yanlış tarafları söylenilir. Evet. Hatalı olan tarafları açıklanır, kabul de edilmez. Ama onların kendi inancına göre yaşaması için bir alandır, o bırakılır, ona bir şey denmez. Ama şimdi evrim savunucuları bunu yıllardır bilim adına ortaya koyup insanları bununla kandırıyorlar. Bu bir kere kabul edilebilir bir şey değil. Yani bu mutlaka Allah'ın izniyle durdurulması gereken bir şeydi. Hocamızın vesile olmasıyla da inşallah zaten artık bu yüzyılda bu iş tamamıyla bitti. Evet. Çünkü adam bunu hani çıkıp benim inancım bu diye anlatmıyor ki. Bilim bunu söylüyor diyor. Bu bir gerçektir diyor, hakikattir diyor. Siz yani eğer bilimselsen, işte akıllıysan, modernsen, çağdaşsan buna inanacaksın diyor. Yıllarca böyle bir zırvayı insanlara direttiler. Ders kitaplarının içine koydular. Bunun eleştirilmesini yasakladılar. Yani bunun aksinde bir açıklama yapılmasını bilime saldırı, işte bilimselliğin dışında bir hareket, bunun gibi tanımlayıp bunu engellemeye çalıştılar. Şimdi bunu yapamazlar. Bunu yapmaya hiç kimsenin hakkı yok. Yani mutlaka bunun bilimsel olarak yanlış olduğunu, bir yalan olduğunu kabul edecekler. Ha, bunu kabul etsin desin ki evet hakikaten bilimsel bütün deliller evrim teorisinin geçersiz olduğunu gösteriyor. Evrim bir yalandır, bilim dışı bir iddiadır. Tamamıyla çürümüştür. Bunu kabul etsin. Ha, ondan sonra nasıl istiyorsa tabii ki öyle
tabii
yaşasın.
Tabii iman etmeyebilir.
O tabii o konu. Kendi bileceği şey. Ama bunu hiç kimseye çıkıp da bir gerçekmiş gibi sahtekarlık yaparak, işte olmayan şeyleri sanki varmış gibi göstererek, yalan yanlış orayasını burasını yapıştırıp fosil uydurarak insanları kandırmaya çalışmasınlar.
Evet. Hocam zaten bu yalanı deşifre ediyor. Yani yapılan
evet,
bu.
İnşallah.
Bilimsel delilleri sunuyoruz ama Darwinizm şeyi buradan kaynaklı, şuradan kaynaklanıyor. Darwinizm bir bela. Hangi topluma girse bela getiriyor. Yani bu çatışma mantığı, sen hayvansın, hayatta kalmak için güçlü olman, savaşman gerekir. Savaş mantığı, çatışma mantığı. Bu mutlaka bakın doğal olarak bu tesadüf saçmalığı mutlaka komünizme gidiyor. Komünizm mutlaka Leninist yapıyor. Değil mi? O kafa yapısını getiriyor. O da mutlaka terörizme gidiyor. Ondan sonra kan dökülüyor. Mutlaka bu şey mantığı, işte evrimleşen hayvan mantığı faşizme gidiyor o zaman. Irkçılık başlıyor tabii. Daha çok evrimleşen hayvan diyor. Daha az evrimleşen hayvan diyor. Faşizme gidiyor. Onun sonucunda tabii 2. Dünya Savaşı çıkıyor. Hitler çıkıyor ortaya. Ve yine kan dökülüyor. Yani mutlaka bu böyle olur. Ya da vahşi kapitalizme gidiyor. Doğal olarak, doğal sanıcı olarak. Çünkü orada da bireyler arası çatışma mantığını getiriyor o da. Biri sınıflar arası çatışma diyor, ırklar arası çatışma diyor, bireyler arası çatışma diyor. O zaman da vahşi kapitalizm, işte bir insanlar ezim ezim eziliyor. Açlık var değil mi dünya çapında. Haksızlık, adaletsizlik var. Öbürü vur patlasın, çal oynasın bir adaletsiz ve şey vurdum duymaz bir yapıya giriyor. Yani bunların doğal sonucu bu.
Tabii.
Bunu siz kaldırırsanız fikren, yani çökertirseniz bilimsel olarak O zaman işte ancak güzel İnşallah. Ahlak ve merhamet, adalet, sevgi, şefkat hakim olur. Ondan dolayı darwinizm çok önemli. Evet. Yoksa darwinizm kim takar evrimi yani saçmalığı. Normalde bırakılsa yani böyle herkese değil mi? Hem o anlatılsa hem o anlatılsa o da anlatılsın. E kimse inanmaz ki ona. Ama tek taraflı bir propaganda olduğu için işte ahir zamanda, ahir zamana kadar inşallah dünya çapında hakimiyeti oldu. Ama şimdi deliller ortaya çıkınca hocamızın vesilesiyle i̇nşallah. O zaman yıkıldı.
İnşallah.
Yoksa
i̇nşallah.
Kimse inanmaz tabii yani sen söylesen ya kardeşim bu tesadüfen olur mu? Olmaz der.
Tabii.
E bu o zaman hiç olmaz i̇nşallah. Canlılar hiç olmaz yani bu kadar basit yani fazla bir şey anlatmaya da gerek yok.
İnşallah. Şey söyleyecektim ben şimdi hani onlar bir din olarak savunuyorlarsa buna bir şey denmez zaten ayette de Allah peygamberimiz sizin dininiz size bizim dinimiz ve demiştir ama bunu eğer bilim diye insanlara empoze etmeye çalışırlarsa tabii ki o zaman karşısında dururuz. Yani bu bilimsel gerçekler bunlardır. İşte biz bilimde bunu bulduk derlerse o zaman tabii hocamızın zaten vesilesiyle tüm dünyada böyle bir şey olmadığı anlaşıldı. Ama bunu kendileri bilim olarak yaşamak istiyorlarsa tabii ona bir şey diyemeyiz. Yani kendi kararları.
Şimdi bu hücredeki içe geçmişliği ve her şeyin birbiriyle elle vermesi bir örnek daha verelim. Şimdi bu dedik damarlar birbirine tutunuyor. Ama mesela bakteriler var. O kendi içlerinde tek tek yaşıyorlar. Veya kendi sperm hücreleri. Onlar da mesela tek tek hareket ediyorlar. Şimdi o zaman bunu ne sağlıyor? Bazı hücreler olabildiğince birbirine yapışık olurken bazıları nasıl olur da ayrı hareket edebiliyorlar. Şimdi burada eğer şekle bakacak olursak şunu göreceğiz. Özel şu sarı olan bölgeler hücreleri gösteriyor. Ortadaki bölge ise hücreler arası boşluğu. Hücrelerin öyle birbiriyle yapışması tesadüfen olmaz. Hiçbir şeyde olmadığı gibi. Hücrelerin birbiriyle yapışması için Allah çok farklı sistemler yaratmış. Bunlardan mesela kadreini düşünelim. Kadrein çok özel bir protein. Bunun olabilmesi için aynı zamanda kalsiyuma da ihtiyaç var. Mineral de şart. Önceden de görmüştük. Kalsiyumun da denge içinde olabilmesi için çok sayıda farklı proteini taşıyıcı yapılara ve düzenleyici proteinlere ihtiyaç var. Dolayısıyla iç içe geçmiş bir durum. Bir atom, bir protein iç içe geçmiş. Sonra aşağıdaki selektin ve glikoproteinler, integrinler. Bunlar da mesela öyle ki bazı şeyler sıkı bir şekilde yapışmak durumunda. Mesela bu kadrein bunlar da kullanılıyor. Hücreleri sıkı bir şekilde birbirine bağlamada. Ama bazısında ne böyle tamamen serbest olmalı ne de tamamen yapışık olmalı. Çünkü şöyle bazı savunma hücreleri bizim kanımızın içinde hareket ediyor. Bunlar yeri geldiğinde iltihap bölgelerini veya savunmanın gerektiği bölgelerde nüfuz etmeliler. Damarlardan çıkıp ilgili yere nüfuz edip görevlerini görmeleri gerekir. İşte oralarda da bu yapılar devreye giriyorlar. Gerektiği zaman hareket sağlıyor. Bir kısmı bunların kısmi bir şey sağlarken, bağlantı sağlarken bir kısmı da tam olarak bağlanması sağlıyor. Dolayısıyla her açıdan düşünülmüş, her açıdan çok sanatlı bir durum var maşallah. Mesela bu sadece şunu düşünelim, glikoprotein. Proteinlerin çoğuna şeker molekülleri eklenir. Tek başına bunlar iş görmüyor. Şeker molekülleri de hücrenin içine Golgi'de gerekiyor. Dolayısıyla Golgi'nin varlığı şart. Şekerin eklenebilmesi için taşınması gerekiyor. Bunun için UDP denilen bir yapıya ihtiyaç var ki bu da mesela DNA'nın harflerinden birini oluşturuyor. Bir çeşidi. Ayrıca bunun eklenebilmesi için manganezin gerektiği bir enzime ihtiyaç var Golgi'de. Manganez içinde apayrı sistemler var. Ona özgü hücre zarında protein taşıma şeyi ve enzime yerleştiren proteinler. Dolayısıyla mümkün olmayacak şekilde içe geçmişlik var burada.
Evet.
Aynı zamanda bunların iş görebilmesi için ATP'ye ihtiyaç var. ATP'nin olabilmesi için yine taşıma proteinlerine magnezyuma ihtiyaç var. Yani mümkün değil birbirinden ayıramıyorsunuz. Her şey
bir tanesi
geçmiş.
Olmasa hiçbiri işe yaramıyor.
Evet, komple
araya başka bir şey de sokamıyorsunuz. Çıkaramıyorsunuz. Evet.
Yani hepsinin aynı anda var olması gerekiyor.
Evet, kusursuz bir
şekilde. Kusursuz bir şekilde. Yani yaratılmış olması
evet,
gerekiyor.
İnşallah. Ve de bu da mesela bu yapılardan bazı da gerektiğinde hücre zarında taşınıyor. Bize her zaman hücre zarında olmuyor. Mesela kan damarlarında bunlar olsa hücre zarında sürekli o zaman yapışık kalacak o savunma hücreleri. Bunun akması da gerekiyor. Gerektiği zaman bunların taşınması lazım. O da çok üstün sistemlerle oluyor. Yani mesela başka bir yerden bir haber alıyor bir hücre. Bir defa haber alma diye bir mantık var. Yani bir hücre elbette ki haber alamaz ama Allah için çok özel bir sistem yaratmış. Ondan sonra o yorumların sinyale özgü taşıyıcı proteinlerle bu yapılar hücre zarlarına taşınıyor. Yani, o zaman çalışıyor.
Çok pardon. Orada mesela hücre haber almış gibi davranıyor. Evet. Şimdi evet. Yani onu bilim incelediği zaman ona diyor ki burada hücre haber alıyor diyor. Şimdi hakikaten hücre haber alamaz yani.
Evet.
Hücre haber alıp o aldığı haberi yorumlayıp ona göre bir harekete geçemez. Hücrenin öyle bir aklı yok. Ama bakıldığı zaman sanki evet. O hücre bir haber almış, o haberi değerlendirmiş, bunun sonucunda bir karara varmış, o karara göre de bir hareket yapıyor gibi.
Çok akıllı işte gösteriyor.
Göre, çok akıllı gösteriyor.
Akıllı değil ama akıllı davranıyor.
Evet, yani zaten
muazzam akıllı davranıyor. Evet,
yani bu işte büyük bir mucize, bu Allah'ın mucizesi.
Evet.
Yani bunu mesela biz tek tek bütün canlılarda da görüyoruz. Yani küçücük böceğinden en büyük canlısına kadar işte hücrenin içinde tek tek proteinlerde, enzimlerde en ufak molekülde bile görüyoruz.
Evet, inşallah. Şimdi mesela haberleşme sistemleri var dünyada. Diyelim bu bilgisayar Amerika'daki bir başka bilgisayarla bağlı. Onunla gidip haber alıp veriyor. Yani paketler yolluyor. Ama bunun olabilmesi için aradaki cihazların bu haberleşmeyi sağlayabilmeleri için bir bilgi alışverişi söz konusu. Özel paketler yollanıyor. O paketleri özel olarak algılayacak programlar var cihazların üzerinde. Onları okuyorlar, anlıyorlar ve ona özgü hareket yapıyorlar. Şimdi bunların her biri için yani sayısız demeyeyim de çok sayıda bilim adamı, mühendis sistemler geliştiriyorlar. Yazılımlar geliştiriyorlar, cihazları yapıyorlar ve bunları ortaya koyuyorlar. Ancak bunlarla böyle düzgün bir iletişim sistemi oluyor. Hücrenin içindeki bu kadar mükemmel iletişim sistemi elbette ki tesadüfen olmaz. Yani ki bizim biliyoruz internette problemler çıkıyor, işte arızalar oluyor, işte Türk Telekom'da işte problem var deniliyor, yurt dışı bağlantılarında problemler var deniliyor.
Evet.
Yani dünyanın her yerinde böyledir, yani sadece Türkiye'ye özgü de değil. Her yerinde böyle sıkıntılar olur. Ama bizim içimizde mükemmel bir sistem işliyor. Olsa ne oluyor? Çok ciddi hastalıklar oluyor.
Ölüm olur yani. Evet. Mesela evet. Beyin hiç kilitlenmiyor ya. Bunun yani evet. Her bilgisayar kilitlenir.
Kilitlenir.
Ya beyin nasıl kilitlenmiyor? 100 trilyon bağlantısı var. 100 milyar evet. Sinir hücresinin. Saniyede bir katrilyon sinyal çıkıyor beyinden. Her bakın neleri yönetiyor beyin. Beyin bütün görme kontrolü, ses bakın bu. Ondan sonra kalbin atışlarının kontrolü, kaç dakikada ne kadar solunum yapacaksınız, kandaki dolaşan elektrolitlerin miktarı ne kadar, böbreklerden ne süzülecek, hepsi yani bütün hormonların kontrolü tamamıyla beyinde bunlar. Size vücudunuzdan gelen milyarlarca uyarı aynı zamanda bütün kaslara emir gidiyor her uyarıya göre. Devlik düşmüyoruz mesela değil mi böyle otururken. Ondan sonra yani her şeyi kontrol ediyor ama hiç kilitlenmiyor. Zaten bir an kilitlense öyle mi olacak? Zaten ondan ne yapacaksın ki yani kilitlense?
İşte uykuda da hemen evet. Diye kapatıyor mesela kendini. Evet. Öyle sonra bir uzun uzun açma kapama şeyleri.
En iyi bilgisayar dünyanın yani değil tabii. Mi? Önümüzde herkes bilir. Evet. Ya kilitleniyor ya ağırlaşıyor ısınınca bir tabii. Şey oluyor falan. Şu. Hava sıcak oluyor. Ağırlaşıyor mu beyin? Ağırlasa zaten yani tam evet. Bir facia. Ama Allah'ın koruması ya tabii dilemesiyle. Allah'ın sonsuz gücüyle, kudretiyle evet, anan yaratılıyor işte. Çok açık bir şekilde yani inşallah
ve
her şey.
Bütün bunları yaptığını söylediğimiz beyin de sonuçta bir et parçası. Evet. Yani kolesterolden, proteinden oluşan, hani normal çıkartıp ortaya koyduğun zaman hani bir hayvanın beynini düşün. Normal salatasını yapıyorlar. Yani hiç öyle bir bunları yapabilecek bir şey de yok ortada. Bir et evet. Parçası. Ve bu et parçası tabii onu da Allah sebep olarak yaratıyor. Aslında bunların hepsini Allah an ve an yaratıyor. Elhamdülillah. Yani evet. An ve an bütün o vücudun işte kasların her birine emirler gidiyor, hücreye emirler gidiyor, kalbimiz atıyor. Bütün mesela zaten hani bir de öyle şeyler var ki bunları o etli kemikle anlatmak zaten mümkün değil. Mesela aklıma geldi diyoruz mesela. Çok acayip bir şey değil evet. Mi? Yani çok hani şaşırtıcı, insan hakikaten Allah'ın mucizesini anlamasına vesile olan bir şey. Nereden geliyor aklına? Yani o beynin neresine hiç daha önce olmayan bir fikir kafanda oluşuveriyor. Mesela o fikir bir anda dillendirebiliyorsun. Ağzından da onları karşı tarafın anlayacağı kelimeler dökülüyor. Ve bütün bunlara sebep olan da zahiren o işte et parçası. Tabii ki değil. Yani orada onu insanın aklına getiren de Allah. Onu konuşturup o kelimeleri ağzından çıkarıp karşısındakilere duyuran da Allah inşallah.
İnşallah.
Bir ayet okuyorum bu konuyla ilgili. Şeytan Allah'a ısım. Anan yaratılış. Allah'ın her an yaratmasıyla ilgili. Şüphesiz Allah gökleri ve yeri, şeytandan Allah'a sığınırız. Şüphesiz Allah gökleri ve yeri zeval bulurlar diye her an kudreti altında tutuyor. Bakın her an. Evet, değil mi? Inşallah. Her şey kudreti altında tutuluyor. Aksi takdirde diyor Allah her şey çökerdi diyor.
Evet,
bütün.
İnşallah.
Andolsun eğer zeval bulacak olurlarsa kendisinden sonra artık kimse onları tutamaz. Yani Allah'ın kudretinin dışında kimsenin hiçbir gücü yok. Bir an bile gücü yok. Doğrusu o halimdir, bağışlayandır. Ayrıca kendileri yaratılıp dururken hiçbir şeyi yaratamayan şeylerime ortak koşuyorlar. Yaratılıp dururken bakın an an, her an yaratılış var değil mi? Her an bütün insanlar, bütün canlılar, bütün kainat an an yaratılıyor inşallah.
İnşallah. Allah tarafından. Şimdi hocamız demişti ki önceki programda mesela evrimciler, inkar edenler o kafalarına uygun bir şekilde bir manza, bir durumla karşı karşıya kalıyorlar ahirette. Mesela kafaları ters dönüyor. Şimdi mesela kendini öyle düşünsünler şu zamanda. Kafaları ters olacak şekilde hareketleri, şeyleri ne kadar zor olur. Değil mi? Yani Allah o, her şeyi o kadar detaylı, o kadar mükemmel yaratmış ki en ufak farklı bir şey düşündüğünüzde çok büyük sıkıntı verir insana. İnsanın kafa arkada tabii olduğunda normal ellerini, kollarını düzgün hareket ettiremez.
Mutasyonu mesela öyle yapar tabii zaten değil mi? En az öyle yapar yani.
Normalde.
Öyle bile yapmaz da en az yani. Hani.
İnşallah. Dolayısıyla her şeyde Allah çok bize merhameti var. Çok büyük bir güzellik bize sunmuş. Ondan dolayı inşallah şükretmemiz gerekir.
İnşallah.
İnşallah.
Evet, yavaş yavaş bitirelim mi? Sahur yapacağız. Tamam. İzleyicilerimiz de sahur yapacaklar. Hı. Ayet okuyalım inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir bunların arasında durmadan iner. Şimdi biraz önce hani konuştuğumuz bütün o sistemlerin olması, hücrelerin farklılaşması, işte hocamın anlattığı mesela o sistemlerin işlemesi, bakın emir her an durmadan iner diyor. İnşallah. Hepsi Allah'ın emriyle. Herkes görev yerini biliyor. Ne yapılması gerektiğini Allah belirliyor. Allah yaratıyor. Sizin gerçekten Allah'ın her şeye güç yetirdiğini, bakın Allah'ın her şeye güç yetirdiğini, Allah'ın gücünün dışında hiçbir şey yok. Bütün her şeye, yani bütün atomlar, kuantum parçacıkları, ışınların fotonları, hepsi Allah'ın güç yetirdiğini değil mi? Allah'ın gücüyle, sonsuz yaratmasıyla hareket ettiğini, var olduğunu ve gerçekten Allah'ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için. Evet, işte bu bizim bahsettiklerimiz, Allah'ın sonsuz ilmi.
İnşallah.
İnşallah. Yani insan tabii Allah'ın bildiği gibi bilemez. Allah az bir kısmını bize gösteriyor ki Allah'ın sonsuz gücünü
anlayalım
diye inşallah. Allah'a olan sevgimizi ve imanımızı arttırıyor inşallah. Hocamız bugün bahsetmişti zaten. Yani bu Darwinizm putlarının kırılması, ondan sonra iman hakikatlerinin anlatılması, imanın tesisinde son derece önemli inşallah. İnsanı daha çok iman ettiriyor. Allah'ın yakinini arttırıyor değil mi? Korkusunu, sevgisini arttırıyor inşallah. Biz bakıp da gördüğümüz zaman böyle proteinlerin işleyişi, DNA'nın değil mi, canlılardaki iman hakikatleri, bu Allah'a olan yakınlığını, korkusunu ve sevgisini arttırıyor inşallah.
İnşallah.
Evet.
Yayınımıza bugünlük son veriyoruz. Bizi yarın 22'den itibaren Harun Yahya TV internet sitemizden, Mavi Karadeniz Radyo ve Kaçkar TV'den izleyebilirsiniz. İyi geceler.